Ayrım 7. Ölüler Bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 86. 6. Böylece 1919'un ilkbaharı geldi. Mayıs'ın birinde babam bizleri araba ile Aydın isimli ormandaki bir birahaneye götürdü. Sahiplerinin yaratıcılığının eseri olan ve oradaki koca ağaçların üstlerinde balkon gibi tahtadan yapılmış çıkıntılarda piknike gelen neşeli İzmirliler fıçılarla bira tüketirlerdi. Böylesine bir balkona çıkan merdivende oturmuş ve sarkmış bacaklarımı sallarken bir yandan yeşil ve kızıl halkalarla döşenmiş doğayı, diğer taraftan da eğlencenin doruğunda bulunan babamın neşeli grubunu seyrediyordum. O sırada aşağıdan bir yılan gibi yukarılara doğru tırmanan yolda son süratle gelen bir araba göründü. Daha araba doğru dürüst durmamıştı ki katibimiz Kyrios Stelios'un alışılmış o her zamanki nezaket gösterilerine girişmeden aceleyle babama doğru koşuştuğunu ve kulağına bir şeyler fısıldadığını gördüm. Daha o bir türlü sonu gelmez fısıldamalarını bitirmemişti ki babam istakoz gibi kızararak ayağa fırladı. "Kati mi yani?" diye bağırdı. "Gayet tabii efendim, size temin ederim ki." Babam asıl işte o zaman çıldırdı. Bardağını havaya fırlattı, haç çıkardı ve hıçkırıklar içinde kendi kendine konuşmaya başladı. "Geliyorlar, geliyorlar, lamicimi yok, Allah'a bin şükür." Herkes merak içinde ona yöneldi. "Kimler geliyor Vasilaki, neler yapıyorsun, sarhoş mu oldun?" "Yunanlılar, Yunanlılar geliyor, sabaha varmadan Yunan donanması limana girmiş olacak." "Yunanlılar mı? Yunanlılar, kimler?" "Yunanlılar, Yunanlılar ha? Oradakiler olanları akılları almazcasına üsteleyip soruyorlar, aynı suali defalarca tekrarlıyorlardı. Ve o zaman da herkes babamınkine benzer kitlesel bir deliliğe kapıldı. Ve herkes birbiriyle kucaklaşmaya, öpüşmeye, hıçkırıklar içinde Allah'a şükretmeye ve adaklar adamaya başladılar. Ve mutluluk bağırışları ve çığlıkları içinde sürekli konuşuyor, zıplıyor, yerden yere kendilerini şuursuzca atıyorlardı. Ve bazıları da eşyalarını bir topluyor, bir bırakıyor ama yeniden topluyor ve hemen oradan ayrılmak için de çocuklarını çağırıyorlardı. O sahnenin ne kadar sürdüğünü pek hatırlamıyorum. Ama o ilk mutluluk gösterileri bir nebze durulur durulmaz kuyumcu Kyrios, Tilemehos çubuğunu yaktı ve düşünceli bir şekilde konuşmaya başladı. "Ne olacağı belli olmaz. En iyisi dükkanlarımızdaki değerli eşyaları boşaltmaya başlamamız gerekiyor. Kadınlarımızın altın, para ve değerli taşların koruması için iç kemerleri dikmeleri lazım. Böylesine anormal devrelerin hiç şakaya gelir tarafı yoktur. İçlerinde fişeklikler gibi altın liraların sıralandığı ve kaput bezinden yapılmış böyle kemerleri seyahatler sırasında annemin kullandığını hatırlıyordum. Ondan sonra herkes alınması gereken önlemler hakkında fikrini sıralamaya başladı. Aralarında coşkuya ve özgürlük gücüne inancı gölgeleyecek böylesine pratik düşüncelere yer vermeyen bir tek babamdı. O sıralarda kendiliğinden, dudağından çıkan tek soru şu olmuştu. "Mary, bayrakları hazırladın mı?" "Hepsini Vasilciğim, tümü de ipekten." Annem bir an için gözleriyle sayfa çevirircesine sağa sola bakındı, biraz düşündü ve sonra hafif bir çekingenlikle ekledi. "Hadi gidelim Vasilaki, buraları pek ücra, böyle saatlerde ne olacağı pek bilinmez." Babam koruyucu bir eda ile kolunu annemin omzuna attı ve güven içinde annemi yanıtladı. Bundan böyle artık ne korku ne de endişe kaldı. Korkma, kölelik bitti. O tuhaf balkondan aşağı indiğimizde babam garsonlara bir avuç para fırlattı. "Alınız, alınız delikanlılar. Artık Osmanlı parasına ihtiyacımız kalmadı. Artık hürüz, hürüz." Gruplar ayrıldı. Her aile arabasına binerek evinin yolunu tuttu. O gece annemle babam hiç uyumadılar. Evimize birbiri ardına kutlamak veya yapılacak tören hususunda bilgi edinmek üzere kalabalık geliyordu. Babam bir başkumandan edasını takınmıştı. Riri de duruma uygun bir havaya girmişti. Bizleri yanına çağırdı ve itiraflara başladı. "Yıllardır ki Yunanların gelip bizleri kurtarmaları için babamız gizlice çalışmakta. Ben her şeyin farkındaydım ama ufaklık olduğunuz için sizlere açıklamadım. Şan ve şerefleri ve de zenginlikleri asıl şimdi göreceksiniz." Annem öylesine kocaman bayraklar hazırladı ki kapıdaki acem direği dahi kaldıramayacak. Bizler Yunanların geleceğini biliyorduk. Elbise dolabını açtı ve kabul töreninde en uygun giyilecek elbisesini aramaya koyuldu. Sefo iştenlikle kuşkularını açıkladı. Ben korkuyorum. Patırtılar hoşuma gitmez. Oo, Aydın'daki tüm düşmanları öldürmek isteyen kahramana bakın, diye Riri alay etti. Ben ne kimseyi öldürmeyi ne de kimsenin beni öldürmesini istiyorum, anladın mı? Öyleyse benim değerli ve de kıymetli kardeşim, yarın sen de burada İno ve Aliki ile kalırsın. Nasıl olsa küçük olmaları ve de yarın bazı olayların olabileceği kuşkusu ile annem onları kabul törenine götürmemeyi kararlaştırdı. Riri'nin bu sözleri benim bütün geceyi uykusuz geçirmeme yetti. Beni de beraber almaları için ısrar edeceğim o büyük anın gelmesi için saatlerce bekledim. Ne var ki gözlerimi açık tutmak için sarf ettiğim o büyük coşkudan öylesine yorulmuştum ki derin bir uykuya daldım. Sabahleyin kör gazete satıcısının Amaltia, Armonia, Telgraph ve Reform, Yunanların İzmir'e çıkışlarına ait tüm ayrıntılar şeklindeki bağırışmaları ile uyandım. Ayağa fırladığımda Riri ile Stefan'ın yataklarının boş olduklarını gördüm. Annemin yatak odasına koştum, orası da bomboştu. Merdivenleri dörder dörder atlayarak aşağı indim. Yemek odasında Eventia kadın her zamanki durgunluğu içinde Ino'ya kahvaltısını yediriyordu. Kızgınlıktan kendimi tutamadım. Herkes nereye gitti? Keşke bilseydim, otur da sana sütünü hazırlayayım. Sütümü istemem, ben de Yunanlıları görmek istiyorum, anladın mı? Ağlamaya ve ayaklarımı yere vurmaya başladım. Yavrucuğum, bana bunu söylediler, bunu yapıyorum. Pencereye fırladım ve sokağa baktım. Tüm evlerde kocaman mavi beyaz bayraklar dalgalanıyordu. Gökten bir parça balkonlara ve kalplere serilmişti. Artık beni hiçbir şey, hatta çifte kilitlenmiş kapı dahi tutamıyordu. Bacaklarımın kırılması pahasına pencereden sokağa atladım ve sahile doğru koşmaya başladım. Bentleri parçalayıp her tarafa yayılan su gibi kalabalık sokaklara taşıyordu. Erkekler ile kadınlar ve de çocuklar her yerde kendiliğinden mitingler oluşturuyordu. On binlerce ağızdan o ana kadar gizlenmiş şarkılar etrafı dalga dalga kaplıyordu. Öylesine yaygın ve elektriklenmiş bir coşku vardı ki en basit insanı dahi bir kahramana dönüştürürdü. Hesaplamaz, pazarlamaz, düşünmezler. Sonu gelmeyeceğini bildikleri boş bir umut, tek bir ışıklı fişek için dahi her şeyi, hatta yaşamlarını verirler. Frank mahallesine henüz varmıştım ki birdenbire şiddet çatışma sesleri gelmeye başladı. Bazı yaralılar duvardan duvara sürükleniyordu. Ayı Haralambos hastanesine kaldırın diye kadınlar bağırışıyordu. Ne oluyor be çocuklar diye soruyordu aşağılara doğru inen halk. Önemli bir şey değil, rıhtımda çarpışmalar oluyor. Türkler gemilerini teslim etmeye yanaşmıyorlar. Öylesine bir teslim edecekler ki ellerinde mi sanki diye yanıtladılar ve aşağıya doğru adımlarını sıklaştırdılar. İleriye doğru gittikçe o insan selinin önüne geleni sürüklediğini gördüm. Yanımda yaşlı bir kadın küt diye düştü. Kalp sektesi diye bağırdılar ve yer açtılar. Açılan yerden faydalanarak bizimkilerin bulunduğu otele kadar sıyrıldım. Kalbim kuvvetle çarpıyor ve dizlerim titriyordu. Otelin kapısı içeriden güvenli bir şekilde sürgülenmişti. Ellerim ve ayaklarımla çılgınca vurmaya başladım. Açınız, açınız. İçeriden kapıcı Kir Aneste'nin boğuk sesi yükseldi. Kapıyı kimseye açmıyoruz, içerisi hep dolu. Maringa teyze, sen kapıyı aç, ben Aliki Mai'yim, annemi arıyorum diye seslendim. Perukası başında Maringa teyzenin boyalı başı pencerede gözüktü. Aman Allah'ım, çıldıracağım. Mary'nin küçük kızı sokaklarda kaldı. Anesticiğim, Allah rızası için aç kapıyı. Kir Aneste küfretti, tükürdü ve sonra kocaman eliyle beni yakamdan yakalayıp içeri çekti. Böyle saatlerde bir daha evden kaçmaman gerektiğini öğrenmen için sana esaslı bir dayak lazım. Kir Aneste'nin kızmasına aldırmaksızın merdivenin basamaklarını üçer üçer atlayarak otelin büyük salonuna kendimi attım. Karşıda limanda ilk gelen Yunan harp gemileri görünüyordu. Tam o sırada haki elbiseli askerlerle yüklü Patris Transatlantiği limana girmekteydi. Güvertesinde Efsun askerleri şarkı söylüyor ve oynuyorlardı. Aynı balkonda babam da vardı. Beni orada gördüğünde kızacağını zannetmiştim ama olaylara kendini öylesine kaptırmıştı ki aldırmadı bile. Yunanların her Türk grubunu esir alıp gümrük depolarına kilitlediklerinde halkın bağırışmaları daha da yükseliyordu. Bir zamanlar sizlerdiniz, şimdi sıra bizde. Çatışmalar kısa bir sürede durdu. İzmir'in o kansız işgalini asker ve halktan 163 kişinin hayatlarıyla ödemiş oldukları öğrenildiğinde halk bu kaybı doğal buldu. Böylesine büyük bir gün için hiç de fazla bir kayıp değil. Askerin basıp geçmesi için İzmirliler en iyi halılarını sokaklara döşüyor, bahçe ve saksılarından kopardıkları çiçekler ile uğur gelsin diye o yıl toplamış oldukları tüm pirinci geçen kurtarıcı askerlere serpiyorlardı. Yunanlı delikanlılar, derin kök salın bu topraklara, hayırlısı ile sıra İstanbul'a da gelsin. Evlerimizdeki bu davetler hezeyanı günlerce sürdü. Eğlenceler, ziyafetler, subay ağırlamalarının sonu gelmiyordu. Böylece evimizde arta kalmış o bir nebze aile dengesini de kaybetmiş olduk. Annemle Riri, Sporting Club ile diğer derneklerde verilen baloların hiçbirini kaçırmıyordu. Babam yeni edinmiş olduğu altın şeritli ve omuzları yıldızlı subay ahbaplarını her gün yemeğe getiriyordu. Onların tümünü kahraman ve yarı ilah olarak görüyor, buram buram Anadolu kokan evdeki her şeyi hatıra olarak onlara sunuyordu. Ordu ne kadar ilerlerse halk da o kadar mutluluğunun gerçekleşeceğine inanıyordu. Gazeteler sürekli olarak Torbalı, Menemen, Manisa, Kasaba, Bayındır, Nazilli, Aydın, Niksar'daki zaferlerle ilgili ayrı baskılar çıkarıyordu. Zafer sarhoşluğuna öylesine kolay yakalanır ki, güzel ve de baştan çıkarıcı özgürlük tahrik ederek çılgınlığa sürüklüyordu. İnsanlar özgürlüğü düşünmeksizin ona inanıyor, mutluluk gözyaşları ve çiçekleriyle onu kutluyorlardı. Reaya'nın asırlarca özlediği ve hayal ettiği o büyük an gelmişti. Ve işte şimdi baş evmeyle Riya'nın fesini yakarak on binlerce ağızdan kendiliğinden fırlayan bir Zito'yu canlandırıyordu. İzmir'in Yunanlaşmasından daha 12 gün geçmişti ki babam evimize Aydın'ın kurtarılmış olduğu haberiyle geldi. Mutluluktan sarhoş bir şekilde sendeliyor, arkadaşları ile çalgıcıları ve de iki kasa şampanyayı peşinde sürüklüyordu. ''Ulan uyuyor musunuz, uyuyor musunuz? Dördüncü piyadenin topraklarımıza ayak basmakta olduğu sıralarda bu dünyada insanların uyumalarına imkan var mı? Artık ölülerimiz de, evet ölülerimiz de ayağa kalkıp özgürlüğü kutluyorlar.'' İnanılmaz, inanılmaz bir şey. Yıllarca onu bekledik. Kocaman, erişilmez, belki de yaşamımızda görmemizin nasip olamayacağı bir şey gibi hayal ettik. Ve işte şimdi gecenin içinde gelip bana söylüyorsun da kulaklarıma inanamıyorum. Annem yalnız kaldığında giyinmekle acele etmedi. Olaylarla hesaplaşmak istermişçesine, bir hayali yaşamışçasına pencereye yaklaştı ve sessizce orada kaldı. Sanki o ilk özgürlük ilkbaharı, gök ile toprağı ve de insanı, zevkler ve kokular ve coşkudan oluşmuş bir girdaba doğru sürüklüyordu. İzmir evlerinin çatılarından, bahçelerden, saksılardan ve de kalplerden ilkbahar özlemleri yayılıyordu. Mutluluk hissinin tüm bir insan topluluğunun ortak armağanına dönüştüğü o ender anlardan biriydi. Yaşlılar buna mucize, mücahitler dava, politikacılar başarı, aşıklar rüya ve de küçük Asyalılar özgürlük adını vermekteydiler. Mayı ailesi o gece sabaha kadar eğlendi. Şampanya mantarları tıpkı Riri'nin bitip tükenmez şarkı dağarcığındaki çığlık gibi havada uçuşuyordu. Babam bir taraftan ard arda kahkahalarını patlatıyor, diğer taraftan da misafirlerine ikramlarda bulunuyordu. ''Yiyiniz, yiyiniz dostlarım. Bu gece mutluluğumuzun tüm deposunu tüketeceğiz.'' Yunan postalının şu anda kaldırımlarımızı ve döşemelerimizi aşındırmakta olduğunu düşündükçe mutluluktan çıldırıyorum. Yahu ne mucizeler saklıdır şu dünyada. Birkaç gün sonra Ermione teyze ile Yango amca anneannemle birlikte İzmir'e geldiler. Benim tam Aydın'a gitmeye hazırlandığımda mı siz geldiniz diye babam hayretini gizleyemedi. Ama Yango amca babamın coşkusunu paylaşmıyordu ve yemekten sonra ciddi bir şekilde tartışmaya başladılar. Acele işler benim hiç hoşuma gitmiyor diye üsteliyordu amcam. Ordumuzun bu ilerlemesini ben pek de güvenli görmüyorum. Nasıl söyleyeyim, daha iyi bir şekilde hazırlanması, her zaferini bir başka güvenle güçlendirmesi gerekirdi. Babam amcamla alaya kalkıştı. Yani sen bir karşı taarruzu mu bekliyorsun? Aman azizim, Osmanlı'nın hesabı görülmüş bir kere, gitti artık. Yani cesaretlerden mi söz edeceğiz şimdi? Türkiye'nin maalesef hesabı hiç de görülmüş değil diye Yango amca ısrar etti. Nurettin Paşa cevabını verecek. Ordu ve çeteleri tertiplemeye başladığı gibi halka da milliyetçi düşünceyi aşılıyor. Ve ondan sonra da dua edercesine ellerini iki yandan göğe kaldırarak Allah vere de yanılmış olayım. Sen nerede yaşıyorsun be Yango? Nerede sen yaşıyorsun yahu? Babam kızgınlık içinde Yamgo amcama karşılık verdi ve sonunda da söylenmiş olanları kesinlikle kabul etmediğini ifade eden bir çeyi sözlerini ekledi. Her ne halse Vasilaki, ben senin gibi bulutlarda yaşamıyorum ve İzmir'e geldimse her aklı başında insan gibi bazı tedbirleri almak için geldim. Parayı dışarıya çıkarmamızın, oralarda taşınmazların 5 paraya satıldığı bu günlerde Almanya'da bazı yatırımlarda bulunmamızın tam zamanıdır. Gayet tabii Vasilciğim. Biz tüccarız, şair değiliz. Yarın Venizelos düşer de Yunanistan'ı küçültmek isteyen kimseler başa gelir. Veyahut İngiliz ve Fransızlar Türklerle anlaşır. İşte tam bu noktada babam kızgınlığından kıpkırmızı kesildi. Allah'ını seversen be Yango, bu saçmalıkları nereden bulup çıkarıyorsun yahu? Öyleyse be kardeşim, kuyruklu yıldızı da neden hesaba katmıyorsun? Kuyruğu yarın dünyaya değecek. Ne olacak şimdi? Yani önlem olsun diye paramızı Mars'ın kredi liyonesine mi yatıralım? Bil ki Yango, sırf çıkar hesabıyla vatanlar özgürlüğe kavuşamaz. İnan, cömertlik, fedakarlık gerek. Sinirinden ceketinin yakalarını çekiştiriyor, ikide bir burnunu çekiyordu. Yango amca sükunetle gülümsüyor ve tezinde ısrar ediyordu. Yani sen işlerimizin Yunanlılarla açılacağını mı zannediyorsun? Ben seni temin ederim ki bize öylesine bir vergilendirme koyacaklar ki yanında Türklerin haracı sönük kalacak. Babam yüzünü buruşturdu. Vatanseverlere bak yahu. Önce ceplerini ve ondan sonra milli çıkarları düşünüyorlar. Yani özgürlüğü böyle bedavadan mı istiyorsun? Her şeyden önce azizim mide gelir. Özgürlük dediğin doymuş midedir. Doğru söylüyorsun Yango. Ne var ki zat-ı alileri halkın midesine değil de aç gözlü cüzdanını düşünüyor. Zengin reaya olmaktansa fakir özgür olmayı yeğlerim. Yango amca boşuna sağlığını tehlikeye sokmayı istemediği için kızmadı. Babamı sinirlenerek ard arda rakı kadehlerini yuvarladığını gördüğünde konuyu değiştirmek istedi. Demek ki yarın Aydın'a hareket ediyorsun, öyle mi? Evet, gayet tabii diye babam sakinleşmiş olarak yanıtladı. Biliyor musun, bunu pek de doğru bulmuyorum. Biraz bekleyebilirdin. Bakalım olayların seyri ne olacaktır? Önemli bir işin olsaydı, neyse, ama şimdi heykeller ve nutuklar gibi saçmalıklar için oralara koşman, bilmem ki. Babam eniştesiyle anlaşmanın olanaksızlığını kabul etmişti. Ne dersin Yango? Diğerleri için senin saçmalık olarak nitelendirdiklerin yaşamın temelini oluşturur. Bilirsin değişik değer yargıları. Cümlesini bitirdiğinde yerinden kalktı, gezindi, gözleriyle annemi aradı ve orada olmadığını görünce ekledi. Harem bizim tartışmalarımızdan bıkmış olsa gerek ki çekip gitti. Hadi gel de onları biraz dolaşmaya çıkaralım, hava alsınlar. Büyük anneyle yalnız kalıp uyku için yukarıya çıktığımızda ona Yunanların Aydın'a nasıl girdiklerini ve oradaki halk ile Türklerin neler yaptıklarını bana anlatmasını istedim. Ve büyük anne yumuşak sesiyle olanları anlatıp benim uyumamı beklerken ben bacaklarımı göğsüme toplayıp yatağın üzerine oturdum. Yango amcamın sözleri uykumu iyiden iyiye kaçırmıştı ve büyük annemden kafamı kurcalayan birçok kuşkuyu dağıtmasını istiyordum. Bir ara kendisine sordum. Bizim Türklere ne oldu? Ali'ye, Hasan'a? Yoksa onları Yunanlar öldürdü mü? Belki de ölmüşlerdir çocuğum. Kızgınlıktan çıldırmış bir halde karşı koymaya başladım. İyi, adil ve kuvvetli taraf bizler olduğumuza göre nasıl oluyor da sırf Türk oldukları için bu kadar iyi ve nazik insanları öldürmüş olabiliriz? Elini uzattı ve yumuşak bir şekilde beni okşarken cevap verdi. Ah çocuğum, harpte merhamet olur mu? Harp korkunç bir felakettir. Türkler de artık senin o bildiklerin değildir. Paşalar onları kışkırtıyor. Gavurların onları boğazlayacağını, toprakları ile kadınlarını ellerinden kapacağını, sermayelerini çalacaklarını, camilerini kirleteceklerini, evlerini yakacaklarını söylüyorlar. Bir zamanlar develeriniz ve kuzularınızla koşuştuğunuz o sakin tarlalarımız ile dağlarımız, şimdi pusu kurmuş veline geçirdiklerini öldüren çetelerle doludur. Zaman değişti. İyiden iyiye değişti. Allah sizleri korusun. Sizleri ki daha küçüksünüz. Bizlere gelince nasılsa biz unumuzu çoktan eledik. Yango amcanın dediklerinin gerçekleşebileceğine inanıyor musun büyük anne? Hayır yavrucuğum. Sen huzurla uyumana bak. Büyüklerin her söylediğine kulak asma. Onların her söylediğinin doğru olması şart değil ki. Elini sevecenlikle başıma koydu ve gözlerim mahmurlaşıp kapanıncaya kadar sabırla, yumuşaklıkla beni okşayıp durdu. Ben de şefkati böylesine yakın hissederek söylediklerine inandım ve uyudum. Ertesi sabah daha gün ağarırken babamın hareket etmesi nedeniyle onu görüp vedalaşmadım. Sabırsızlıkla ilk mektubunu bekledim ve geldiğinde de yazdıklarını dinlemek için koşuştum. Neşeli bir mektup değildi ve babamın her zaman kullandığı coşkudan da eser yoktu. Fabrikada bazı tamirlere giriştiği için dönüşünü biraz geciktireceğinden söz ediyordu. Ne ordudan, ne onun ilerleyişinden, ne de dikmek niyetinde olduğu heykellerden tek kelime etmiyordu. O aynı akşam kalbinden rahatsızlanan büyük annemin muayenesi için Yango amca eve bir doktor getirdi. Amcam, Ermioni teyzenin üst katta olmasından faydalanarak anneme Türklerin karşı taarruza geçtiklerini ve Aydın'ın dışlarında şiddetli çarpışmaların süre geldiğini söyledi ve sonra ekledi. Yemin ederim ki Mary, daha birkaç gün önce tüm bunları sezinleyip Vasile söylediğimde içimden inanmıyordum. Çünkü inansaydım ne fabrikamı böylesine güvencesiz ne de kardeşimle çocuklarımı tek başlarına bırakmazdım. Yani demek istiyorsun ki tehlike var öyle mi diye endişe içindeki annem sordu. Bilmiyorum, bilmiyorum dedi ve kötü bir görüntüyü uzaklaştırmak istiyormuş gibi elleriyle gözlerini kapadı. Aydın'ın kurtuluşundan henüz daha bir ay geçmemişti ki başlangıçtaki o belli belirsiz korku ve endişeler tümümüzün yüreklerini delip parçalayan korkunç gürlemelere dönüştü. Haziran'ın 17'sinde, o tarihi unutmama imkan var mı? Çeteler şehre girdi ve Yunan ordusu bozgun içinde geri çekilmeye başladı. Felaket birkaç saat içinde her tarafı sardı. Bir tarlada ayrık otlarının yakılmaları için yetecek zaman, asırların kanı ve teri ve de emeğiyle çabanın eseri olan o canlı ve zengin beldenin küle dönüşmesine yetmişti. Korkunç habere daha henüz inanmıştık ki evimiz oralardan kaçan halkla doldu. Kapı hep açık kalıyor, tıpkı matem evinde olduğu gibi akraba ve dostlar girip çıkıyor, ağlaşıyor, yakınıyor, bağırıyorlardı. Babamın başına gelebilecek olanlar bizi kahrediyordu. Neden o da kaçan halkla beraber gelmiyordu? Ailesiyle evimize henüz gelmiş olan Yango amcanın erkek kardeşi endişelerimizi daha da arttırdı. Bize çetelerin Aydın'a girmesinden bir gün önce babamın şehir kulübünde bir konuşma yapıp eski gizli faaliyetlerini anlatmış olduğunu söyledi. Babam o konuşmasında daha henüz ne ordumuz ne bize yardım edecek büyük kuvvetler ve ne de bize cesaret verecek tek bir umudumuz yok iken Türkiye'ye karşı gelebilme cesaret ve gücümüz olduğunu düşünürsek bugünkü görevimizin boyutlarını anlayabiliriz. Güncel ve geçici başarısızlıklar cesaretinizi kırmasın. İnancınızı daima yüksek tutun, gerekirse ki gerekmeyecektir, ordu ile birlikte topraklarımızı savunuruz demişti. 7. ayrımın sonu, sayfa 99.